standartı yüksek bir humanite besliyoruz. Bu gerçekten birinci hedefimiz. Hasta sayılarında siz çok güzel ifade ettiniz. Bir ülkemiz var, bu ülkede yaşıyoruz. İşte mutlularımız da burada, çok beklentilerimiz var. Evet. Büyük kaynak problemimiz var. Organ naklinde harcanan birim para, özellikle ülkemizde bu iş daha da ucuz. Ameliyat açısından sadece kullanılan ilaçların bir maliyeti var. Ameliyatlar oldukça ucuz. Yurt dışında da benzer rakamlar var. Yurt dışında ameliyat pahalı diyaliz ucuz. Ülkemizde diyaliz programı pahalı, ameliyat ucuz. Buna rağmen ülkemizde pahalı yöntemi tercih etmek zorunda kalıyoruz. Diyaliz yapıyoruz. On binlerce hastaya diyaliz yapıyoruz. Şöyle bir rakam söyleyeyim. Diyalizdeki bir yıllık harcanan bir para var.
Evet.
Bir hasta için bir ülke bir para harcıyor. Bir de nakil olan, nakil fırsatı bulan bir hastaya bir para harcanıyor.
Evet.
İlk yıllık maliyetleri hemen hemen birbirine ülke şartlarında. Başarılı bir transplantasyonda birinci yıldan itibaren, ikinci yıla dönüldüğü vakit, diyaliz programındaki hasta, suni bebek yaşayan hasta aynı parayı tekrar ödüyor. Tekrar her yıl ödüyor bu parayı.
Evet.
Ama olduğunda bak, çocuğu azalan ilaçların dolayısıyla 10 bin hasta olarak uzunluğun vakit milyar dolara yakın bir
tabi ekonomik kazanç yaşamlara
bu da işin iki açısından önemli. Yani, tabi ki sağlık için parasal yönü kullanan gözünü tutmuyoruz ancak hastaya bu kadar iyi bir yaşam standartı sağlarken ülke ekonomisi korumak güzel bir şey. Buna da çaba gösteriyoruz. Şimdi gelip şu ülkelere baktığımızda bizimle aynı derecede o ülkeler var.
Evet.
Bu konuda en büyük gayretleri olan benim söylediğim kanun çerçevede Mısır tüm nakli karşılıksız olarak üstlenmiş Mısır hükümeti. Nakli olacak hastalara hepsini devlet devlet ediyor.
Hocam bize sosyal güvenlik kurumları karşılamıyor mu?
Karşılıyor.
Karşılıyor.
Sosyal güvenlikçi olanları karşılıyor.
Sosyal güvenlikçi olanları emekli sandığı Bağkur ÇSK karşılıyor, evet.
Sosyal güvenlik şemsiyesi altında olanlar için problem yoktu ülkemizde.
Evet.
Bu gerçekten önemli
evet.
Bir konu. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler arasında aslında kanun açısından en uygun ülkelerden biri Türkiye. Ve çok çok söylenen şeyler var, çok bilinen hemde var, şeker var, ocak var, her şey var. Ülkede de çok büyük bir insan gücü var, organ naklini yapabilecek. Hastaneler, bu tabi biraz sonra bahsettiğimiz ölüden organ sağlayan altyapı var.
Evet. Bilim adamları var, çok değerli bir
bilim adamları var. Ülkenin ekonomik durumu bunu başlamak için çok yeterli ama sonuçta bağışa bir problem var.
Evet.
İş gelip bağışan kitleniyor değil mi?
Çünkü organ nakli ihtiyacı olanların tek şansı bağış. Başka kaynak yok, onların başka umudu yok. Bağış, bağış, bağış.
Gerçekten de ülkemiz Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu'ya baktığımız vakit gerek bilimsel gerek işlevsel olarak kanun, hukuksal açıdan da en iyi şartlara sahip. Batı'ya çok yakın şartlarımız olmasına rağmen rakamlar Batı'dan çok uzak. Bunları her bir bireyin düşünmesi gerekiyor.
Evet.
Bedenin ve hem etken adamın hem ödülde adamın mutlaka bu rakada aslında ortaya koyduğumuz rakamla düşünmesi gerekiyor.
Evet hocam.
Sorumda da dönersek, hani herkes nakil olabilir mi?
Evet.
Tabii başlarken bazı uygunluklar lazım.
Neler alınıyor? Şimdi organ nakli bağışlayan var. Yaparsan önce bağışlamak için hangi şartlar gerekiyor? Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'de bilgi eksikliği var. Önce onu tamamlayalım. Organ bağışı için ne gerekiyor? Kime organ bağışı da bulunabilir?
Şimdi bağışlayınca gerçekte öldüğümüz vakit organlarımızın kullanılmasını anlıyoruz.
Evet.
Ayrıca bir de canlı akrabasına verme bağış şeklinde bağışlar var. Burada tabii asıl konuyu vermemiz gereken biz sağken bağış yapmamız gerekiyor. Bu hayatımızı bir şekilde özel bir şekilde tamamladığımızda bu organların işe yaraması mümkün. Alıcıya bulaşabilecek ciddi bir hastalığımız olmadığı takdirde ve bizim yaşamımızda bağışlayacağımız organların da bir sıkıntısı olmadığı takdirde aslında bağışı kısıtlayan özel bir şey yok.
Canlı bağıştan bahsediyorsunuz hocam, yoksa
kadavra bağışından bahsediyoruz. Canlı bağış daha farklı bir iş. Akrabalar arasında kan grubu ve arkasından da doku grubu olduğu takdirde eğer bulaşabilecek bir hastalık da yoksa bu canlı bağış yapılabilir.
Eşte bu dereceye kadar akrabalar değil mi hocam?
Doğrudur.
Eşler bağışlar ve üçüncü dereceye kadar akrabalar
var. Yani birinci, ikinci, üçüncü akrabalar artı eşler. Bugünkü hukuk zemininde canlı tabi çift olan organlarımızı ya da karaciğer gibi iki lobu olan organların küçüğünü verme şeklinde bir canlı bağış yapılabiliyor.
Evet.
Tek olan organlarda böyle bir şey mümkün değil.
18 yaşını geçen herkes 68
tarihinde
18 yaş
geçit olması,
olması lazım. İki tanımlarına giriyor. Ben organlarımın tamamını yerini göre bağışlıyorum dediği zaman bağışlıyorum. Evet hocam.
Evet, umuzan bağış için durum böyle. Şimdi bu konuda girdiysek tabii organ eksikliği, hep organ eksikliği diyoruz. Organ kaymağı konusunu biraz açmak gerekiyor.
Evet, organ kaymağı.
Organ kaymağı canlıdan ve kadavradan.
Evet.
Sadece böbrek ve karaciğerin bir bölümünün bağışlandığını düşünürsek canlıdan organ nakli bu işin çözümü değil. Evet. Teker teker kalır.
Kalp var değil mi hocam? Kalp var, pankreas var, ince bağırsaklar, kemik iliği bunlar hep
karaciğerin içinde
kadavradan yapılan. Evet.
Korneyalar var.
Korneyalar var.
Dolayısıyla bizim asıl üzerine durmamız gereken, arttırmamız gereken, biz yaşıyorken yapacağımız kendi organlarımızın tümünün bağışı, öldükten sonra bütün bu organlarımızın çeşitli kişilere organlarını fonksiyonu kaybedildiği için ölüm üstünde olan kişilere bu organların verilmesini sağlamak.
Evet.
Bu nedenle ölü kavramı çok özel bir kavram.
Evet. Bu nasıl anlaşılacak hocam? Ölü yani ölü.
Özel şartlarda ölüyor olması gerekir.
Evet.
Evde bir yakınımız öldü.
Evet.
Üzüldük, birkaç saat sonra aklımıza geldi, işte buna bir bağış yapalım. Bu tür ölülerden organ alımı mümkün değil. Çünkü organlar, daha çok büyük damarlarla beslenen organlardan bahsediyoruz.
Evet.
Böyle kalp karaciğer gibi. Kansızlığa tahammül edemeyen organlardır. Ölüm anından bir süre sonra bunların dolaşımları tamamen durduğu ve oksijen gitmediği için bu organlar da zaten artık kullanılan duruma gelirler.
Evet.
Organ alabilmek için yoğun bakım ünitesi var olan büyük hastanelerin büyük hastanelerde ölen ve öldüğü andan itibaren bir takım biraz sonra koordinatörümüzün anlatacağı yasal süreç var. Yani bu iş, işte benim ölüm var, bu organ alır mısınız? Alırız, getirin şeklinde kesinlikle olmuyor. İşin önce bir tıbbi süreci var ve bununla yetişen bir yasal süreci var. Bu
sistemin
beyin ölümü kavramı var.
Evet. Beyin ölümü nedir hocam?
Beyin ölümü yine özel bazı hastalıklardan dolayı beyin fonksiyonlarının geri dönüşsüz olarak kaybolmasıdır.
Evet.
Çünkü deminden beri konuşuyoruz. İşte organ kalp ya böbrek öldü, yeni yenisi var. Ya da sonu böbrek var. Beynin böyle bir imkanı yok.
Beyin tek
nakli evet. Beyin öldüğü vakit yani beyin öldüğü, beyin fonksiyonları kesin olarak kaybolduğu vakit artık bu işin kesin ölüm olduğu kabul ediliyor. Bu insanı ben kurdum. Getirdiği bu. Şimdi bu özel bir
yani
özel...
ilk temel şart beyin ölümü gerçekleşmiş olacak. Birinci en temel şartımız bu.
Şimdi bunun için özel bir organizasyon gerekti. Bundan daha önce bu bir koordinasyon sistemidir. Çünkü herkesten olmadığını ifade ettik. Beyin ölümü olan kişi tespit edecek. Onların değerlendirilmesi yapılacak. Hem tıbbi yönden yasal yönden. Bu nedenle cerrahi ekipten ya da dahili ekipten farklı bir sorumluların olması gerekiyor. Biz de iki yıldır bir koordinatör sistemine geçtik.
Evet.
Ve Özen Vastisi Tıp Fakültesi Organ Nakli Koordinatörü Doktor Salih Gürsen. Şimdi koordinatör nedir? beyin ölümünde daha sonra gelişen olaylarla ilgili ki en kritik noktalarından biri budur. Ölümün ne şekilde değerlendirilecek ya da hangi kimler öldüğüne karar verecek, bunun konuda size bilgi verecek.
Şimdi evet, Salih Bey'den çok kısa bilgi alalım. Evet, buyurun Salih Bey.
Ben teşekkür ediyorum hocam. Organ bağışının artırılması, bağışlanan organların korunmuş, hızlı olarak ve adil olarak ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı bünyesinde ulusal koordinasyon sistemi denilen bir sistem kurulmuştur.
Bütün ülke çapında.
Bütün ülke çapında.
Evet.
Bunun merkezi Ankara'da ulusal koordinasyon merkezi ve Türkiye'de 6 tane bölgede bölge koordinasyon merkezleri kurulmuştur. Evet. Biz organ nakli merkezi olarak İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlıyız.
Evet.
Bu koordinasyonda Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir beyin ölümü meydana geldiği zaman oranın koordinatörü tarafından beyin ölümü tespit tutanağı hazırlanır. Bu tutanak nasıl hazırlanır? Beyin ölümü düşünülen vaka koordinatöre bildirilir. Koordinatör hastanın başına gider ve burada 4 tane sorumlu uzman, bunlardan bir tanesi beyin cerrahı, bir tanesi beyin sinir uzmanı, yani nöroloji diyoruz.
Evet.
Bir tanesi reanimasyon uzmanı, bir tanesi de kardiyolog.
Bir heyet karar veriyor beyin ölümüne. Evet.
Bu heyet eğer bu raporu onaylar ise işte o zaman o hasta artık ölmüştür. Artık geri dönmeyecektir ve dolayısıyla artık organ nakli adayıdır.
Peki koordinatörün görevi nerede başlıyor? Şimdi siz koordinatörsünüz, evet. Böyle bir hasta var. Göreviniz nedir? Neler yapıyor?
Efendim aslında potansiyel donör dediğimiz, yani beyin ölümü gerçekleşmeye yakın olan hastaların tespitinde ve acil yoğun bakım, acil serviste veya yoğun bakımlardan beyin ölümü dönme ihtimali olan vakalarda beyin ölümü tespit komisyonunu göreve davet ederek başlarız göreve.
Evet.
Bundan önce de tabii organ bağışını artırmak için, yine aynı sistemde söylediğimiz gibi organ bağışını artırmak için diğer sayılı zamanlarda çabalar sarf ederiz. Eğer organ bağışı beyin ölümü gerçekleşir ise o zaman kendi doktoru tarafından aileye beyin ölümünün gerçekleştiği bildirilir.
Evet. Ve aile haberdar oluyor, beyin ölümü gerçekleşti. Evet. Evet.
Ve ardından beyin ölümü kesin olduğu için ardından biz devreye gireriz ve ailenin bağışa katkısı olur mu, yakınlarının organlarını bağışlarlar mı, bunun için aileyle görüşürüz. Bu görüşme neticesinde eğer aile organ bağışını kabul ederse hemen Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne, yani Ankara'ya böyle bir bağışımız var diye bildiririz.
Yani ölen hasta kalbini bağışlayın ya da karaciğerini bağışlayın. Tabii hangi şey
yaptıysa
bütün türlü haberler oluyor.
Tabii Ulusal Koordinasyon Merkezi bu organların, bağışlanan organların hangi bilgilere verileceğine karar verir.
Peki Salih Bey, aileyle konuştunuz. Aileler beyin ölümü gerçekleşmiş ama büyük bir üzüntü içinde o sırada. Evet. Hangi tepki alıyorsunuz aileler? Ne diyor aileler?
Aslında aldığımız tepkiler çok da iyi olmuyor. Çünkü yaklaşık 3'te 1, 3 beyin ölümünden bir tanesini ancak alabilme şansına sahip olduk şimdiye kadar. Beklentimiz tamamını almak. Aileler çok sıcak bakmıyorlar.
Bakmıyorlar.
Şimdiye kadar olduğumuz ama sorularda, evet, neden bağışlamadıklarına baktığımız zaman ilk olarak dünyanın günah olduğunu düşündükleri aslında.
Şimdi evet, Sayın Müslüm biraz sonra o konuda açıklayacak. Peki bu konuda siz aileye gittiniz. Daha önceden eğer sağlığında aklı selimiyle, kendi isteğiyle organını bağışlamışsa ve cebinde o organ bağış kartını yürü ve taşıyorsa, o zaman aileye ikna etmek daha mı kolay oluyor yani?
Tabii efendim.
Sağlığında bağışlamış organını.
Tabii efendim.
Yani
tabii.
Artıdan sevgili izleyiciler, sağlığınızda, sevgili izleyicilerin sağlığında yapacakları bağışlar ölümden sonra aileye de yön gösterici oluyor ve bir an evvel çabuk ulaşmasına ihtiyaç olan organı sağlıyor.
Zaten aile izni olmadan organ alamıyoruz. Muhakkak aile izni alıyoruz. Bağış kartı olsa bile. Çünkü biz bağış kartıyla asla karşılaşmıyoruz. Biz sadece aileye soruyoruz. Acaba
çok az
sağlığında bağış yapmıştık mıydı diye.
Bakın hemen Salih Bey, rakamlar puan hazırlık çalışmaları sırasında halk milyonu bizim rakamlar. 2003 yılı içinde tüm ülke çapında 984 bağış yapılmış. Hmm. 70 milyonda sadece 984 bağış yapılmış. 2004 yılı içinde Bursa'da 6 yılda tüm yapılan bağışlar 35 kişi. 2004 ile şu ana kadar sadece 14 kişi. Bu acı gerçeğiyle bu arada hemen gelirsen. Evet, evet, siz aile ikna etmeye başlıyorsunuz, bildirdiniz ve ardından, süreç başlıyor.
Ardından süreç başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın organ paylaşımı isteğine göre, taleplerine göre, önerilerine göre biz organları ilgili merkezlerin nakledilmesine çalışıyoruz. Nasıl? Başta söylediğim gibi hızlı, korunmuş olarak. Aile paylaşımı zaten Sağlık Bakanlığı yapıyor.
Evet.
Yerel kurullar da aynı zamanda karar veriyor bu organ nakli. Maddeniz kime yapılabilir?
Evet, şimdi haber aldık. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde geldi, size haber geldi. Diyelim ki Eskişehir'de bir hasta ya da başka bir ilçede bir hasta beyin bölümünde ailesi muhafazat ediyor. Kime verileceğini kim karar veriyor? Nasıl karar veriyor?
Efendim, kime verileceğini önce Sağlık Bakanlığı'na bildiriyorlar Eskişehir'den. Sağlık Bakanlığı eğer organın bir tanesinin Uludağ Üniversitesi'ne, ki bu böbrek olacaktır, gönderilmesine karar verdiyse, biz Eskişehir ile temas kurarak o organın bir şekilde, ki 112 ambulanslarla genellikle veya hava yoluyla veya kara yoluyla veya deniz yoluyla nasıl şey yaparsanız en seri olarak ulaşmasını
sağlayacak. Zaman ne kadar süre önemli? Çok yani
süre çok önemli efendim. Süre çok önemli. Organlara göre değişmesine rağmen kalp için çok kısa biliyorsunuz. Birkaç saatlik bir süre var. Bebek için biraz daha uzun bir süre ama bu bir güne genellikle aşmıyor. 24 saat aşmaması gerekiyor.
Yani evet, şimdi kim karar verecek?
Burada hemen
bir müracaat var.
Evet, hemen.
Yani
hemen.
Daha sonra geleceğiz, zaten sevgili devlet hastaları bekliyor. Onlar programlarımızı anlattılar. 8 yıldır, 10 yıldır bekliyorlar. Evet. Peki kim nasıl karar verecek?
Evet, öncelikle efendim kan grubu olması lazım.
Kan
grubu olmadan hiçbir şekilde nakil yapılamaz. Ardından doku grubu testlerine bakıyoruz. Evet. Doku grubu testleri olanlardan bir grup hastaneye davet ediliyor. Ve davet edildikten sonra içlerinden bir etik kurul kurularak en uygun hasta ve etik kurul kararıyla belirleniyor ve bunlar bir salonda çağrılan bütün hastalar ve ailelerine nasıl ve neden karar verildiği açıkça beyan ediliyor.
Çok önemli. Ailelerin güveni, bazı organ olacakların güveni kazanmak lazım. Yani evet. Bunda asla adaletsizlik yok, değil.
Hiç. Şimdi
evet,
burada kayırma olmamasının tıbbi mantığı var.
Evet.
Öncelikle organ geldiğinde kime takılacağı adayları var. Çok güzel ifade edildi. Kan ve doku gruplarının mevzulup buradan çok kişi aday olabiliyor. Öncelikle tıbbi yönden bu kişilerin değerlendirilmesi gerekiyor. Nefroloji ekibimiz ve uralık arkadaşlarımız önce alabilecekleri tıbbi yönden değerlendiriyor.
Evet.
Ve bunlar çoğunlukla tabi çok az sayıyı hemen çabucak görebiliyor. Bu süreç içinde bu devreyi bu kişiye takalım demek keyfi bir karar. Hem devreye yazık olur hem kişiye yazık olur. Çünkü doku ve kan grubu uyumunda bir yanlışlık ve eksiklik olduğu vakit takılan devre yerinde barınmayacağı için herkese yazık. Yapanın emeğine yazık, verenin devreye yazık, alanın yaşamına yazık. Dolayısıyla tıbbi dayanak nedeniyle herhangi bir kayırma söz konusu oldu.
Olamaz. Gayet güzel. Sevgili izleyicilerimizin, bizi izleyenlerin ve bağış yapacak insanların en önemli sorunlardan birisi buydu, bize iletilen, bunu ilettik. Hemen Salih Bey Ümit'den sonra döneceğiz ama önemli bir olay çıktı, önemli bir soru çıktı. Şimdi anladık, işliyor, etik kuralları işliyor, gayet güzel ama önemli bir soru çıktı ailelerden gelen. Şimdi sözü Sayın Müftüm'e, Sayın Müftüm, bu tür organ nakillerinde sık sık bunun dinen caiz olmadığı, bakın Salih Bey söylediği, haram olduğu konusunda aslı astarı olmayan söylentiler çıkıyor ve insanlar etkileniyor. Efendim siz buradasınız, halk meydanı burada, izleyicileriniz burada. Efendim bu konudaki görüşleriniz, dininiz bu konuda neler diyor, nedir bu konudaki gerçek? Sizden alalım. Evet, sevgili izleyiciler, söz bu sonuçluğunuz Ahmet İkali Çal'da.
Değerli Hazirem, ben Olay Televizyonu'na teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Çok mühim memleket meselelerinden bir tanesini gündeme getirmiş bulunuyorsunuz. İslam dinini tabii ki baktığımız zaman insanın ana rahmine düşüşünden efendim kabre düşüşüne kadar olan dönemini takip ettiğini görürüz.
Beşikten mezara
kadar artı ondan sonra da İslam dininin Yüce Kitabımızın, Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimizin ahirette de vaatleri vardır. Yani insan ölümle de son bulmaz. Onun için de İslam dininde Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Ayet-i cümle çok açık. Gene Kur'an-ı Kerim'de iyilik ve güzelliklerde yardımlaşınız. وَتَعَادَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Bir ve takvada. Tabi bir ve takva çok geniş mana arz etmektedir. Bunlar ibadet esaslarını, karşılıklı aile hukukunu, beşeri ilişkileri, yakın ve uzak komşuluk haklarını içerisine aldığı gibi insanın bir de ruh alemini, iç yapısını, iç düzenini de içerisine alır.
Evet.
Ve bu çerçeve içerisinde insan, insanı kâmil ve insan hakikaten yeryüzünün Allah'ın yarattığı en mükemmel, en mübarek ve yeryüzünde halifesi olarak yarattığı bir varlıktır. Onun için insana deminle de söylediğim gibi ana rahminde tecelli ettiği andan itibaren İslam dini onu takibe alır. Takip edinceye kadar devam eder. Bu konular değerli hocamın da arz ettikleri gibi 1900'lü yıllarında artık dünya gündemine gelmiş konulardır. Ebedi yıllardan sonra çok daha geniş bir şekilde gündeme oturmuştur. Ve dünya gündemine, tıp alemine, tıp gündemine düştükten sonra da zaman zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu sorular mahallindeki en küçük birinin imam hatibinden il müftüsünden, ilçe müftüsünden Diyanet İşleri Başkanlığı'na kadar sorulmuştur ve sorulmaya devam eder.
Evet.
Tabi bu sorularda böyle cepten kalan kısa mesafe içerisinde ele alınıp dar çerçeve içerisindeki ilmi verilerle cevaplandırılacak hadiseler değildir.
Evet.
Bunlar yüksek din kurumuna taşınır biliyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en yüksek organıdır, yüksek din kurumu. Yüksek din kurumuna taşınınca bu kaynaklara inerek, örfe inerek, geçmiş tarihi İslam'ın ve insanlığın seyrine inerek bu husus incelenir. Tabi inceleme 1960'lı yıllarda kan nakliyle işe başlamıştır, kan vermeyle. Evet. Yüksek din kuruluna gelen ve bundan cevaz vermiştir o dönemin yüksek din kurulu.
Kan nakli yapılabilir diye
tabi,
cevaz verdi.
Tabi 60'lı yıllarda. 70'li yıllarda da devam etmiştir. Organ nakli.
Evet,
organ nakli geldikten sonra da 80'li yıllarda Hacettepe Üniversitesi'nin müracaatıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tekrar Yüksek Din Kurulu'na bu konuyu intikal ettirmiştir. 80'li yıllardaki Yüksek Din Kurulu hadiseyi çok geniş incelemiş ve nihai görüşünü ve bu husustaki nihai bildirisini de başkanlığa arz etmiştir. Buna göre sadece bizim Türkiye'de değil, tabi dünyanın birçok İslam aleminin birçok yerlerinde kurulmuş olan fıkıh kurulları, müşavere kurulları da bunun üstünde durmuşlardır. Onlardan da çıkan kararlar çok müsbettir bu husustan. Ben sadece 80 yılının Yüksek Din Kurulu'ndan çıkan kararın neticesini arz edeceğim. Tabii ki çok uzundur bunlar.
Tabii ki çok uzundur.
Tabii 6-3-1980 ve 13 sayılı kararda kararın bu durumu şudur. Aşağıdaki şartlara uyularak yapılacak olan organ ve doku naklinin caiz olacağı 1. Zaruret halinin bulunması.
Evet,
zaruret halinin bulunması. O belli. Size anlattığı hocamların anlattığı zaruretlerin tezahür etmesi.
Evet.
Hastanın bu yoldan tedavi edilebileceğine tabibin zannı delilinin ve onun zannının galip olması.
Evet.
Yani bu
doktorların gerekli.
Tabii. Mesela irik nakli.
Evet.
Mesela böbrek nakli ve karaciğer nakli gibi bu hasta ancak bununla iyi olur. Hükmünü yardımcı.
Evet.
Üçüncüsü organ veya dokusu alınacak kişinin bu esnada ölmüş olmaz.
Evet. Deyim ölümü gerçekleştirmek.
Tabii bu ölmüş olma meselesi tabii tıbbın bir meselesi.
Tabii.
Bizim önümüze tıp bunu getirir.
Evet.
Bu hocamın da dediği beyin ölümü olabilir.
Evet.
Organlara intikal ettiği zaman da herhalde zaten hocam organlar da öldükten sonra bu nakil olmuyor demektir.
Evet. Dördüncü madde
hocam. Evet. Bu dördüncü maddesi de budur. Efendim dördüncü toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması açısından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında buna izin vermesi veya mirasçıların rızası.
Evet.
Gelmişti tabi bu. Beşincisi alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir ücret talep edilmemesi.
Evet gayet güzel. Altıncı madde hocam.
Bu etik. Hocam da herhalde onu azetti. Ahlaki bir olaydır. Hiçbir zaman bu şekildeki bir nakilden ücret talep edilmemesi gerekmektedir.
Evet.
Altıncısı tedavisi yapılacak hastanın kendisine yapılacak bu nakle razı olması.
Evet. Sevgili hocam.
Şartıyla organ ve doku nakli yapılabilir.
Sevgili izleyiciler. Sayın hocamızdan çok önemli. Bakın bu söylemiştiniz. Organ naklinin gerekli olduğu. Dün de hiçbir yerde olmadı. Önemli açıklamalar yapıyor. Hocam açıklamalarını almaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir reklam arası vereceğiz.
Akşehir'de herkesin istediği olacak. Tüm aile keyifle izleyeceğiniz yepyeni bir paket var. Ailece bu pakette neler mi var? Çocukların yeni kanalı JoJo. 24 saat masal yayını yapan Masal Radyo. Hanımlar için Elmas ve Home TV. Yerli tüm severler için Sinema Türk ve tüm ailenin seveceği unutulmaz dizilerin kanalı Retrobex. Hayatın gerçek yüzü Realtek TV. Yabancı ve Türkçe basının en iyi örnekleri için Power FM ve Power Türk FM. Hepsi ailecekte. Üstelik sadece 7.97 TL. Üye olmak için hemen arayın. Sütaç'tan dondurup yemelik eğlencelik yoğurt. Hüfrik. Yo.
Valiant'tan kaçırılmayacak sıcak teklifler. 545 YTL'ye varan indirimler peşin fiyatına 3 taksit.
Kampanyamız Ağustos sonuna kadar geçerlidir.
Valiant, evimizin sıcak keyfi.
Neden yapmışsınız?
Yaşadığı bir anda.
Neden ihtiyaç olacağım?
Her iklimde yılların meydan okusun diye. Yat fiyatı 70'lik ama 60'lık fiyatına. Üstelik faizsiz. Bu iki ay verdim. Dansın tamam o zaman.
Hayal edin.
Intel Pentium 4 High Quality işlemciye sahip Grand Speed Pro bilgisayarlar. Oyun, müzik ve internette üstün performansı kullanın. Artık hayallerinize sınır koymayın.
Merinos Kavşağı Luna Park karşısı 280-74-24.
Mekanların arka kılan detaylar, hayata ayrıcalıklı yapan konfor ve rahatlık, Karadağ'ın rüyalar, detay ve konforda ayrıcalığı, fiyatlarda avantajı bulacaksınız. Tasarımlarıyla dikkat edildiğinde her anlamda farklı yakıcık odan çoğunluğu seçenekler. Salonlarımız, yatak odalarımız değişim yapacak. Zeminlere yakışan en iyi odalar, saray, boyunluğu, güçlüğü, rüya, minimos ve daha birçok marka para da alabilecek. Seçenekleri de sınırsız, fiyatları da kusursuz.
Ruhu İtalyan, lezzetleri İtalyan, %100 gerçek İtalyan. Don Giovanni, Pizza ve Kafe. Pizza'nın gerçek ustaları İtalya'dan Türkiye'ye geldiler. Birbirinden lezzetli pizza çeşitleri, İtalyan salata, İtalyan makarna, İtalyan lezzet dünyası. Hem de harika fiyatlarla, isterseniz paket servisiyle. Don Giovanni Pizza ve Kafe, Kafer Pidata karşısında.
Daha güzel anlatabilir miyiz? Şimdi hemen bir başka onlara ben şanssız grup, başlangıçtaki şanssızlıkları, evet bu kimin yarın böbrek yetmezliği hastası olacağı, kalp hastası, akciğer hastası, kemik iliği, kornea göreceğini kim bilebilir ki? Bakın çok ilginç konuşmalar oluyor. Yarın hepimiz potansiyel birer böbrek yetmezliği hastası olabiliriz. Bu bir şanssızlık, bu bizim elimizde olmayan kader belki de. Kadersizlik diyelim bir anlamda. Ama şimdi bu kadersizliği yaşayıp şanssızlığı, umutları sağlıklı yaşam umudu sadece bağışlanacak organa bağlayıp da organ bulabilenler. Evet, bu açlıkta, bu kuraklıkta organ bulup sağlıklı yaşama dönenler var. Şimdi onların dünyasına dönüyoruz. Bakalım onlar doğru hissediyorlar.
Evet efendim. Ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Öyle güzel bir konuya değindiğiniz için.
Efendim kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii. Hüseyin Kaya, 1962 Eskişehir doğumluyum. 1983 yılında nefretik sendrom teşhisiyle tedavi görmeye başladım. Ancak o zamanlar yeterli olmayan tedaviler nedeniyle 20 yıl bu şekilde devam ettik.
20 yıl tedavi gördünüz.
Evet, evet. 1999 yılında Bursa'ya gelmemle beraber nefroloji kliniğinde Profesör Doktor Mustafa Güllü Hocam, değerli hocamların katkılarıyla yaklaşık 4 yıl takipte kaldım. Bu zaman zarfında herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Sadece ödem mevcuttu. Biliyorsunuz sinsi gelişen bir hastalık. Bu nedenle herhangi bir olumsuzluk hissetmedim. Sadece yüksek tansiyon mevcuttu. Bundan sonra 2003 yılının ortasında gerek nefroloji kliniğinden gerekse şu anda Sayın Hocam'ın ekibinin koordinasyonunda böbrek nakli için girişimlerde bulunduk. Sevgili abimlerle beraber yola çıktık. Ancak abilerimin böbreklerinin yetersiz kalması nedeniyle böbreğimi aldığım mütevazi insan enişteme müracaat ettik. Sağ olsunlar, hiç tereddüt göstermeden bizim bugünlere gelmemizi sağladılar.
Enişteniz böbreğiyle şu anda
böbreğiyle şu anda hayatımıza devam ediyoruz.
Peki Burçay Bey, önceki ne hissediyordunuz böbrek nakli olmadan? Bugün böbreğinizi yapıyorsunuz, hep biliyorsunuz. Diyelim, saatleri 3 defa diyoruz. Bunlar bir süreç, gerçi kalp ve karaciğer hastalığına göre çok daha şanslısınız. Ama bunun gününde böbreğinizin yetmeyeceğiyle karşı karşıya geleceğinizi biliyordunuz. Ne hissediyordunuz efendim? Sonra neler oldu böbrek naklinizden sonra?
Efendim biliyordum şüphesiz, ancak diyalize girmedim. Diyaliz hastalarımızdan biraz daha şanslıydım. Yakın olmam gerek nefrolojiye gerek nörolojiye sağ olsunlar hocalarımızın ilgilenmediğiyle.
Sizi bir takip
edin. Evet, sizi bir takip. Diyalize girmedim. Ancak girenlerle hep beraber içişi oldum. O yönden şanssız, onlara da sabırlar diliyorum. Mutlaka buyurduğunuz gibi bir organı veya böbreğin bir gün yetmeyeceğini beklemek kötü bir olay. Hiç de güzel değil. Özellikle şahsımız açısından değil, ailemizin beklentileri var. O güzel insanların beklentileri var. Bu, ayrı bir duygu kelimelerle ifade edilemez. Bu nedenle efendim bağış çok farklı bir olay. Belki ben sadece organ bulanlar adına konuşacaktım ama önemli bir şey değinmek istiyorum müsaadenizle hocamla müsaadenizle. Şimdi toplumun herkesinin de kaldık hizmet vermeye çalıştık. Efendim cami yaptıranlar var, okul yaptıranlar var, imar ezan yaptıranlar var. Ramazan ayı yeni geçti malumunuz. Bir sürü hayırda bulunanlar var, iftar yemeği verenler var, fakirleri giydirenler var. Şimdi herkes mevcut imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında toplum çok güzel, hayırsever, güzel evet. Ahlaki değerleri, o faaliyetini sürdüren bir toplum, inançlarına sahip çıkan bir toplum.
Biliyorsunuz hem dini değerleri hem ulusal evet. Gelen bilinciyle yaptığı yer, yardımlar, hayırsever yaptığı yer çok önemli.
Başka milletlerden, uluslardan farklı yönümüz mü bizim? O zaman ben diyorum ki müsaadenizle şöyle bir tespit yapmaya çalışıyorum haddim olmayarak. O zaman bu bağışları madem yapabiliyor bu toplumumuzda insanlarımız. Başlarına gelmeden hastamızın da bozukları gibi. O zaman Allah'ın verdiği organ neden bağışlamasınlar? Demek ki bilinç ve bir yönden eksikliği var. Eğer bunu gündeme sizler gibi taşırlar. Daha güzel programlar yapılır. Farklı farklı ulusal kanallarda bunları değinirse çok daha iyi olacağını inanıyorum. Ve hastalara sabır, hocalarımıza, ekiplerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Dilerim sadece bizler değil, sevinirler biz olmayalım efendim. Herkes sevinsin. İnanın kalbimiz, yüreğimiz, her şeyimiz onlarla.
Ben de teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Gayet güzel anlattınız. Evet. Şimdi evet Hande, sevgili izleyiciler, Hande Uğur Bey'den geldi programımıza, katıldı. Hande organ nakli, devlet nakli yapıldı. Hande seni bir tanıyalım. Kaç yaşındasın?
Hande Erdek, 14 yaşındayım. CHB Öngör Lisesi'nin hazırlık sınıfında okuyorum.
Hande hiç yaşamını hiç yaşamını.
Evet, geçen sınıfı zannım.
Evet.
Ben 4 sene önce bebeklerinden yansıdım.
Evet.
Fakülte, uzmanlaştık fakültesine gittik. Bizim geçen sınıftan Osman Cemmez. 2 yıl önce bir ilaç tedavisi takip ettim. 2 yıl sonra bebeklerim yanına yetersiz kaldı. 1 yıl önce patronu yaptım. Ondan sonra annem çok istedi işte. Yani çok kötü bir patronu yazdı. Hep evdesin. Bir yere gidemiyorsun. Sürekli eve bağlısın. Ondan sonra Osman gibi bizi Ege Üniversitesi'ne sevk etti. Orada bebek nakli oldum. Sonra işte geldikleri işim çok iyi. Yani bebek nakli olmadan önce hiçbir yere gidemiyordum. Arkadaşlarımı gezemiyordum. Ama şimdi ben çok iyi, her tarafa gidiyorum.
Okula gidebiliyor muyum ben de o zaman? Bebek...
Gidiyordum ama yani gidiyordum, öğrenmeyi gidiyordum. Çok zor oluyordu. Derslerden...
Aklın hep sancıda değil mi? Hep sancıda.
Evet, şey anlayamıyordum zaten. Çünkü insan halsiz oluyor. Neydi ama bebek nakledikten sonra daha çok derslerimi daha tırasırıldım. Geçen sene çok çalıştım.
Neyse siz kazandınız. Bakın insan halsiz değil mi? Yeni devrinizi aldığınız için size de büyük başarı.
Ya insan zaten yürüyüp yoktan bir yere gitmek istese de gidemiyor. Çünkü hali yokken ayağı gidilmeye hali yok. Ama yani bebek nakli olduktan sonra istediğin yere gidebiliyorsun, istediğini yapabiliyorsun. Bu yüzden yani bebek nakli olmak çok iyi bir şey. Yani insan eski hayatını kavuşuyor.
Peki arkadaşlarımla şimdi değil mi? Buraya bir hep gidiyorsun.
Evet.
Peki ne diyorsun Hande? Böbrek bağışı çok az Türkiye'de. Yani biz size böbrek bağışı az olan bir Türkiye bırakıyoruz gençlerimize, çocuklarımıza. Oysa siz ne özlüyorsunuz? Ne diyorsunuz?
Ya ben bu konuda da Uğur Bey gazetesine çok yazılar yazdım. İnsanlığı organ nakli çaldım. Yani çok güzel bir şey. Başka yani kendi hayatını başka bir insanı yani canlandırıyorsun. Yani bunu bence herkes yapmıyor. Herkes organ bağışına bulunsun.
Herkes bulunsun diyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki yaşamında da sana başarılı da böyle mutluluk dolu bunların devam etmesini diyoruz.
Teşekkürler.
Tamam. Evet şimdi hemen size geçmeden evvel bakalım Hande'nin annesi ne diyecek? Evet siz yavrunuz kaç yaşındaydınız bebek nakli ihtiyacı olduğu zaman ne hissettin bebeğini?
13 yaşındaydı Hande.
Ne diyordunuz ilk hastalığı konduğu zaman, nakli olduğu zaman değil. İlk
hastalığı konduğu zaman biz ayrıca çok büyük bir şaşkınlık geçirdik.
Evet.
Çok zor günler geçirdik. İki seneleri takip ettik.
Biliyorsunuz çocuğunuz bebek yetmezdi
için, evet,
değil mi?
En başında söylemişti zaten Osman Dönmez bize. Yani dönebilirdi, kronik yetmezliğe de gidebilirdi. En başında konuşmuştu bizimle.
Peki ne zaman söyledi kronik yetmezlik belirtileri olduğunu? Yani bebek nakledilen yolu ne zaman?
İlk başta bizimle konuştu. İki sene önce eve gittiğimizde bize yani bilgi verdi. Olabilir de böyle. Ama elimizde ilaçlar var, döneceğiz dedi. Biz iki senede tedaviye gittik, geldik. Ama olmadı. Sonra işte hangi değerleri yükseldi hastanede, işte dedi artık diyalize başlayacağız. Ben bu kelime hiç söylemedim buralar, aklımızdan geçmiyor, aklımıza gelmeyen bir şeydi. Ama başımıza geldi, ilk zamanları çok zor geldi, kabullenemedik, ben çok kötüydüm. Ama doktorumuz Osman Dönmez, doçent doktor, bize yani bir doktordan hariç bana dedi ki o zaman ben kafamı azıcık toparladım diye. Annesi dedi niye üzülüyorsun bu kadar? Görüyorsun hastanede daha kötü şartlar altında yatan çocuklar var. Sizin yine bir imkanınız var. Gelirsin bebeğimi düzelir dedi. O zaman ben kendimi toparladım. Tamam dedim. Sonra aylar geçmeye başladı. Peyton diyalize başladık biz. Eve geldik. İşte evde Hande'yle. Okula gidiyor bu arada. Babası sabah öğün akşam olduğu için arabayı da götürüyor getiriyor. Ben öldüğünü 4 saatleri yapıyorduk. Bütün her şeyimiz yana bağlıydı.
Ama
kardeşi vardı, bir ablası vardı, bir kardeşi var. Bütün düzenimiz bozuldu, alt üst bozuldu ama gene hep onunla beraber yaşayalım diye.
Peki organ nakli, Oğuz'a haberini nasıl aldınız? Ne zaman organ nakli oldu?
İşte organ nakli peritonelize başladığım zaman ben çok üzüldüm. Adeta bunlarına girdim.
Hı.
Neden diyor yani neden? Nedeni ben kafamdan silemedim. O zaman doktor,
ondan bağışık istiyorsun değil mi o arada? Yani
bağışık çekiyoruz. Bir de ben kendim yani artık vermek istedim. Soru yok yani. Bunu günden güne eriyor karşımıza, eriyor. Ardından üstünden gidiyor.
Ve her şey üstü ve günden güne eriyor.
Evet her şey eriyor.
Yani için ne acı?
Çok böyle yıllarımda girdim ben. Sonra sağ olsun Osman Bey beni karşısına aldı. Dedi annesi niye üzülüyorum? Neresin böyle ilgiler deyince o zaman neyse yapalım artık dedim. Sonra biz bir temizlerinde hastanede kaldık bir 15 gün.
Evet.
O zaman ben hocam nasıl başlanacaksa yani bir yerden artık başlayalım, benim dayanacak gücüm kalmadı. Tamam annesi o dedi. Orada ilk doku testlerimiz yapıldı, cross maçlar, onları yaptık. Sonra işte adım adım aylar tabi günler geçiyor, gidiyoruz.
Adam nasıl geldi efendim şimdi? Yani biraz evvel organ bağışının şartlarını konuştuk. Siz şimdi nasıl organ aldı, bu adam nasıl geldi size? Kimle, kime sağlık?
Ben kendim verdim bebeği.
Kendi bebeğini
evet, ben verdim, biz aldık, ben verdim. Ben evet. Vermek istedim. Onun için işte hocamızdan çok şey yaptım yani.
Evet,
bize
ben verdim.
Evet, ben verdim. Bize kadavradan çıkmadı. Ondan sonra bizi İzmir Ege Üniversitesi'ne yönlendirdi kendisi sağ olsun. Orayı şey yaptı, tavsiye etti. Tamam dedik biz de. Ama elimizde Ramazan vardı, yılbaşı vardı, tatiller falan.
Efendim siz şimdi çok zannetiyorsunuz, tek devletmeniz, ikinci bebek ihtiyacı hissetmiyorsunuz, gayet sağlıklısınız.
Ben
hissediyorum. Ben daha iyi. Siz de gayet sağlıklısınız.
Ben bizi daha iyi hissediyorum şu anda. Benim için özelim varken kanım falan daha düşüktü ama şimdi hepsi daha normal.
Ben normal hayat bulduğunu
güzel. Ben ondan gittik biz oraya. Ben hiç korkmadım bebeğimdeyken, böyle bir şey asla aklımın ucundan geçmedi.
Yani evet,
hiçbir zaman geçmedi. Tek korktuğum şey İzmir'de biz bir 20 gün falan tahlillerimiz yapıldı. Hani uyuyacak mı, uyuyacak mı? O zaman çok korktum. Belki eli boş gelirsek buraya diye ondan çok korktum. Yoksa bizim ameliyata gitmemiz falan oradaki herkes gördü. Böyle hani düğüne bağlama gider gibi.
Bu öyle, şunu izleyelim mi?
Yani yana öyle gittik. Allah'a çok şükür şimdi sağlıklıyız ben de o da.
Buradan ne güzel dönmüştünüz. Evet. Efendim siz bütün anneleri ne diyorsunuz? Bakın.
Bütün anneleri.
Yaşayan insanlar, bayanlar şu anda toplumun %50 gibi bir dağılım var.
Evet.
Organ bağışlayanlar için de bu öğren meselede doğrusu bilmiyorum. Sayın koordinatörüm organ bağışı için de bayanların annelerin sayısı orantı nasıl?
Çok düşük efendim.
Çok düşük. Evet. Bakın bir gerçek daha ortaya çıktı. Efendim annelere ne diyorsunuz?
Ben sadece
bayanlara, sadece anneleri için
bayanlara?
Sadece annelere, babalara, kardeşlere, amcalara, dayılara, teyzelere, bütün herkese. Yani burada hiç korkulacak bir şey yok. Seve seve versinler. Yani canlıyken versinler, öldükten sonra versinler. Çünkü biz İzmir'e Gönül Üniversitesi'nde ilk gittiğimiz zaman o kadar acılıydık ki gittiğimiz gün akşamı kadavra varmış ameliyathanenin başında. Çağırmışlar 5-6 hastayı. Oradaki umutlar bekleyiş. Çünkü orada 2 kişiye belki ölecek, gerisi geri dönecek. O 2 kişinin sevinci, oradan uyumayıp geri dönen o 3-4 kişinin üzüntüsü. Yani bunları gördükten sonra bütün herkesi ben oradan başına davet ediyorum.
Evet.
Bu herkesin başına gelebilir.
Herkesin gelebilir.
Ben 12 yaşından hiç hasta olmadan büyüdü. Neden diyerekten ben çok şey yaptım. Ama kısmetmiş oldu. O günler kötüydü işte şimdi.
Şimdi herkes göreve, biz mutlu olduk. Barış'ta organ bekleyen.
Organ bekleyen.
Binlerce andeler organ bekliyor.
Bütün mandelere, bütün herkese en kısa zamanda işte bağışlayarak, canlılar vererek, yani böyle.
Efendim çok teşekkür ederim. Örneklerden istemiyorum. Sevgili izleyicilerimizi aydınlattı. Ben hemen, bakınız, hemen sevgili izleyicilerimize dönmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, görüyoruz, derdi yaşayan, çözüm de, çare de, çaresizlik de, halk meydanı her zaman olduğu gibi tüm gerçekleri organ bağış konusunda da sizin gözünüzün önünde sermeye devam ediyor. Tabii bu arada medya olarak da bize yapılan öneriler var. Bakınız söyledim, bu televizyon programı olarak genel anlamda bu kadar geniş katılımlı bir program medya büyük görev düşüyor ve beklentileri var. Ben hemen programımıza katılan Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Özcan Yönücü'ye dönmek istiyorum. Evet, hemen Özcan Başkan burada, sağ olsun programımıza katıldı. Sayın Başkan, medyaya yapılan çağrıyı izliyorsunuz, başından beri programımıza hep birlikteyiz. Evet. Ne diyorsunuz efendim bu konuda Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı olarak, görüşünüz nedir?
Şimdi ben size öyle söylediğiniz bir şeyin altına çizerek sizlere eleştireyim. Medya çok gönül düşüyor. Çok şey beklediğiniz dediniz ama Türkiye'de zannediyorum birçok sorunla, hemen hemen birçok sorunla medyadan çok fazla bir şey bekleniyor ama tabii eleştirilebilir. Medya yeterince görevini yapıyor mu, yapmıyor mu diye. Ama her şeyden medyadan beklenerek gerekir. Kaldı ki sizin yaptığınız bu programda olduğu gibi bir medya görevinde bence elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Hele hele Türkiye gibi bu kadar sıcak gündemi olan ve sık sık gündemin değiştiği bir ortamda, bir ülkede. Hastalığımızı dinledikten sonra benim üzüntüm bir kat daha attı. O da şundan dolayı, mesleğimiz görevi hem de onlar cihazlarla karşılaşıyoruz. Maalesef karşılaştığımız bu haberlerin çoğunda sosyal ekonomik istatistiklerin çoğunda ülkemiz oldukça gerilerde yer alıyor. Bu da hepimizde bundan bir gerçek zannediyorum. Ahmet Hakan Canıdener örneğin döndüğü gibi yalnızca gazeteler oradan bağışı yapan kişi olduğu zaman gündemlerine, manşetlerine taşıyorlar. Aslında birçok ülkede biliyoruz ki bu tip bağışlar rutine dönmüş durumda. Gazeteciler açısından haberi gündeme taşıyabilmek için ilginçlik, şaşırtıcılık, yenilik gibi unsurlar aranır. Bizim ülkemizde maalesef olan bağışı çok önemli bir olay olarak görülüyor. Gerçi önemli bir olay ama biraz daha rutine inmesi gerekiyor. Ülke olarak biz insan olarak çok çabuk heyecanlanıyor. Bu heyecanlarımızı günlere taşıyor ama çok çabuk unutuyoruz maalesef.
Evet, maalesef.
Yeterince organize olamıyoruz. Kurumsal olarak hareket edemiyoruz. Kurumsal olarak hareket edilmenin içerisinde medyaya katılabiliriz. Yeterince biraz önce dediğim gibi organ bağışına da yer veriyor mu vermiyor mu tartışılabilir ama organize olmayı becermemiz lazım. Kültürel görevsel değerlerimiz özellikle organ bağışı konusunda çok büyük bir engel. Bu anlamda ulusal bir politika oluşturulması gerekiyor. Kanalıca bu Sağlık Bakanlığı öncülüğünde olabilir. Cihat İşleri Başkanlığı'na kanalda çok önemli bir görev düşüyor. Biraz önce de çeşitli şekillerde ifade ediliyor çalışımda. İnsanlar iyi yatayarak organlarını bağışlamak istese dahi büyük çaplarında ya da çevrelerindeki etkiyle, toplumsal etkiyle organlarını bağışlama konusunda yeterince cesaretle davranamıyorlar. Kurumsal dedim biraz önce. Bunun için istikrarlı ve kurumsal bir şekilde sürekli bu konu gündeme taşınması gerekiyor. Maalesef bir kaza oluyor. Kazadan sonra bağışlanan organlarla konu gündeme geliyor. Organize olmayı başarmanız lazım ve sürekli bir şekilde bu konuyu gündemde tutmanız lazım.
Örgütlü toplumun içinde.
Evet, bunun içinde ulusal politik oluşturulması şart. Biraz önce hocalarımız anlattı aslında. Teknoloji olarak ya da bilgi seviyesi açısından doktorlarımızın yeterliliği konusunda hiç de küçümsememesi gereken bir seviye geldi ülkemiz. Birçok merkez var bu anlamda başarılı operasyonlar yapan. Ama bunu ne kadar organize edebiliyor, toplumsal bilinci ne kadar oluşturabiliriz, tartışılabilir. Maalesef tüm toplumunu bir kişi olarak kabul ederseniz hepimizin bildiği bir gerçek var. İlkokul 4 seviyesinde maalesef eğitim düzeyimiz 10 milyon insan Türkiye'de hala okuma yazma bilmiyor. Bu
6 milyonu kadınlar
bu noktada toplumumuzu bilinçlendirmek için cesurca hareket etmesi sağlayabilmek için bunun gibi ulusal politik oluşturması gerekiyor. Karınca bu anlamda yeterince bir politik oluşturulabilmiş değil. Yetersizlikler var, eksiklikler var. Emin olun böyle bir politik oluştuğu takdirde basın izlenen için görevi yapacaktır. Basına akan bilgiler, basına gelen informasyon yeterince yaralacaktır. Yeterince informasyon gelmediği için belki de dışarıdan bakıldığı zaman basın konuyu yeterince değerlendirmiyormuş, üzerine gitmiyormuş gibi gözüküyor ama dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi her şeyde basından beklememek lazım. Basının da maalesef kendi içerisinde bir takım sorunları var. Bizler de sorunları bu ölçüde çözmeye çalışıyoruz. Deyip sözlerimi tanıtıyorum.
Evet, efendim çok teşekkür ederiz. Sayın Başkan, organ bağışının çağdaş insan olmanın bir temel bütün anlayış olması gerektiğini söyledim. Efendim siz organ bağışında bulundunuz mu?
Nasıl yaptınız? Biraz önce dediğim gibi kesinlikle düşünüyorum. Ona öncelikle söyleyeyim. Ama ben zaman hatırlamıyorum ama bir tarihte organ bağışladığımı hatırlıyorum. Yani küçük bir kart doldurdu onu. Hangi kuruma bağışladığımı da şu anda hatırlamıyorum. Biraz önce hocalarımızla söylediler. Bunlar genellikle de kaydediliyor. Maalesef kaydediliyor. İşte ulusal strateji, ulusal politika dediğim zaman bunlar aslında merkezi veri tabanlarıyla
evet.
Tutulması gerekiyor. Ben kişisel olarak bu iradeyi ortaya koyduktan sonra hatta bana kalırsa benim yakınlarımın dahi benim dışında bir söz hakkının dahi olması gerekir. Ben iradi olarak bir değerimi dile getirip bu veri tabanına girdikten sonra benimle ilgili tasarruf artık özgürce yerine getirilmeli.
Evet, hemen bir yasal düzenleri yani bu konuda bakın yasal düzenleniyor sayın milletvekillerimiz de burada. Organ bağışında bulunuyor ama irade yetmiyor. Öldükten sonra yakınlarının da izni isteniyor. Onu milletvekillerimiz konuşmasında öğrenecek. Evet Sayın Başkan koordinatörünüze görev düşüyor. Bakın Sayın Başkanımız organ bağışını gerçekten büyük bir eksiklik. Belki bu konuda koordine sağlayamadı. Lütfen tekrarlayalım Sayın Özcan Yüzü'nün bağışını. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Teşekkür ederim.
Sağ olun. Evet şimdi tekrar organ bağışını alan, organ bağışıyla sağlıklı yaşama kavuşanları dinlemeye devam ediyoruz. Efendim size, doktor hanım, sizi biraz sonra alacağız. Bu arada sizi hemen, efendim siz organ bağışı aldınız değil mi? Bebek.
Aldım.
Evet.
Teşekkür ederiz öncelikle böyle bir program hazırladığınız için. Ben Tuğba Güllü, 2002'de renal transplant oldum. O zaman tıp fakültesi 5. sınıftaydım, Uludağ Üniversitesi mezunum. Şu anda da Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları ve Bilim Dalında asistan doktor olarak çalışıyorum. Yani bu da yeterli herhalde.
Yani evet. Güzel.
Tabii ki.
Bunun için de bir doktor organ nakli almış. Efendim siz bunu bir insan olarak hem doktorsunuz hem bu olayları yaşadınız. Ne diyorsunuz efendim öncesi ve sonrası konusunda?
Ya, şüphesiz hayat standartlarımız çok değişiyor. Yani... Hani diyalize girerken sadece hasta olarak hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Yani yaşamak için gidiyorsunuz. Burada ise her gün 3-5 ilaç haricinde normal diğer sağlıklı insanlarla aynı standartta bir hayatınız oluyor. Bu da çok önemli. Faydalı olmak, topluma faydalı olmanız en önemlisi bu bence.
Ne diyorsun efendim? Bütün bakın siz doktorsunuz. Her gün yüzlerce hastayla karşılaşıyorsunuz. Değil mi? Organ dokunaklı gereken. Efendim topluma çağrılıyor. Hem bir doktor hem organ nakliyle sağlığına çalışan insan olarak ne diyorsunuz?
Tüm insanları ya herkesi bu konuda ister sağlıklı olsun. Çünkü çoğu insan benim sağlığımda problem var deyip hiç başvuruda bile bulunmuyor. Ama onu hekimlere bıraksınlar. Yani belki olabilir. O yüzden herkese organ bağışlamaya davet ediyoruz. Başka.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen yanınızdaki evet siz de doktor hanım değil mi?
Merhaba ben doktor hanım.
Evet.
7 yıl önce devlet nakliyatı oldum. Burada bulunduğum süre içerisinde özellikle öncelikle Nevzat Hanım'ın dinlemeye başladıktan sonra
kendiyi
dinledikten sonra annemizi dinledikten sonra çok duygulandım. İnsan herkes kendi yaşadığını bilir tabii ki. Anlatmaya kalksak çok şeyler söyleyebiliriz. Ama onlar benim yaşadıklarımın birer parçasını dile getirdiler. Annemi hatırladım, annem dönünce. Ben 1989 yılında kendi organımı bir organ bağış kampanyasına bağışlamıştım.
Çok ilginç. Yani o zaman hiç hastalığınız yok, gayet sağlıklısınız.
Evet, ikinci sınıfa giderken kendi organımı bağışlamıştım ve 1995 yılında hemodiyalize başladım. 2000 yılına kadar hemodiyalizim devam etti. 2000 yılında bebek nakliyatı oldum. Olabildiğince zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyorum ve uzak kalmışım. Kendimi daha da sağlıklı bir insan olarak düşünüyorum. Yapabildiğim elimden gelen her şeyi ben hastayım diye düşünerek yapmıyorum. Ben sağlığıma kavuşmuş bir insan olarak hekim olarak hizmet vermeye çalışıyorum. Yaşadıklarımı unutmuşum aslında. Onu hatırladım. Evet.
Yaşadığınız sıkıntıların bir bölümünü anlatır mısınız? Bakın. Hem doktor bir defa siz çok önemli bir psikoloji içindesiniz. Hastayı biliyorsunuz hekim olarak. İnsan olarak sıkıntı çekiyorsunuz, o hastalığın sonucunu nereye getireceğini de biliyorsunuz.
Evet.
Peki nasıl bir psikoloji içindeydiniz?
Moralimi ilk başlarda bozdum tabii. Hatta kendime bir defter açtım. Öleceğim ve arkadaşlarımın bu defteri yazmasını istiyordum. İstiklal Marşı'nda bir de ağlıyordum, düşünebiliyor musunuz? Bu belki herkes de olmuştur. Çünkü insanın hastalığı kabullenmesi hakikaten zor. Ve aktif dönemindesiniz, tıp fakültesini bitirmişsiniz ve geleceğinizle ilgili bir takım planlar yapıyorsunuz. Bir şeyler başarmak istiyorsunuz, hizmet etmek istiyorsunuz.
Aranın büyük engel, biliyorsunuz sağlığınız.
Sağlığınız engel oluyor. Haftada 3 gün üniversiteye gidiyorsunuz ve o 3 günü bloke oluyor. Diğer günlerde yarı yarı bloke oluyor. Hemodiyalize girdiğiniz zaman yanınızdaki arkadaşlarınızın sıkıntılarını görüyorsunuz. Hekim olduğunuz için içeriden arkadaşlarınız size başvuruyorlar. Diğer hekimlere başvurmadan önce. Bazı şeyleri belki de üstü kapalı söylüyorsunuz.
Kalbiniz gerçekten bu. Moralleri gözünüzü açıklamıyorsunuz.
Evet.
Kendinizi yaşıyorsunuz.
Yaşıyorsunuz. Yaşıyorsunuz. Dediğim gibi anlatsam çok şey anlatabilirim ama.
Peki siz devlet nakli bir Rize Üniversitesi'nde mi oldun? Nerede oldunuz?
Rize Üniversitesi'nde oldum.
Hocanız kim gerçekleşti?
Burans Bey'de ekibi.
Evet hocam bakın. Hocam devlet naklini efendim siz hocam ne hissettiniz? Bakın hocam öğrenciniz de oldu. Okulda doktor siz şimdi karşı karşıyasınız. Ne diyorsunuz hocam? Nasıl değerlendiriyorsunuz şu andaki durumunu?
Organ nakli başlı başına cerrahisinin dışında psikolojik yönüyle çok farklı olan bir işlem. Normalde hekim olarak işe başlarken bundan unutmak zorundasınız işe yoğunlaşmak için. Ama öncesinde ve sonrasında tabii ki farklı duyguları taşıyorsunuz ve kaç hasta yaparsanız fark etmiyor. her hasta için, her kişidir aslında, hasta değildir. Her kişiyle bir şekilde psikolojik bağlantıya giriyorsunuz. Böyle bir duygu silsilesi yaşıyorsunuz. Ama işinizin başında bundan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Etkilenmemek mümkün olmuyor. Akşama doğru taşıyorsunuz.
Evet, taşımayacağım. Benim sadece farklı bir şey, hasta masasında gördünüz, kendi ellerinizle organ nakli yaptınız. O günkü masadaki hali ve şimdiki...
Şimdi siz bu mesajı aslında bu programı izleyenlere veriniz.
Evet,
organ bekleyenlerle organ nakli olmuşlar arasında, gerek tabi dış görmüş, gerekse hayat standartı açısından, son derece yüksek farklar var. Bunları program başından beri bildiriyoruz.
İşte Nihal Hanım değil mi?
Sonuçta olarak tabii ki duygusal yönüme başarılı bir işin keyfine sürüyor ve bize ait bir şeydir. Ama sonucun gerçekten çok iyi olması topluma iki tane doktorumuz yan yana.
Biz kiminlere oturacağını bilemiyoruz ama bakıyorum
tesadüfen oldu.
Önemli tesadüf oldu.
Bu kişilerin her gün yardıma muhtaç biriminden toplum artı değeri yatan kişiler haline gelmesi için ana konusudur.
Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, şimdi hemen Diyar Hanım bu güzel anlattınız bizlerinizi. Şimdi efendim ben hemen bakın beni değişiyor organ bağışı. Ne diyorsunuz organ bağışı? Tutmama sözünüz nedir?
Başımıza gelmeden de bir şeyler yapabiliriz. Her şey deneme yanılmayı öğrenmemiz gerekmiyor. Duyarlı olmamız gerekiyor. Bizim de başımıza gelebilir. Bunu düşünerek hareket etmeliyiz.
Bir bağışta bir kişi ama yarın 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi
kesinlikle öyle.
Evet.
İşe yarar organlarımızı hepimiz bağışlayacağız tabii ki. Zaten demişti. Evet. Kendi organlarını bağışladığını. Biz de işimizin daha sonra öldükten sonrası için işe yarar organlarımızı bağışlıyoruz. Bir de gazeteci arkadaşımız değindi. Evet. Benim kişisel iradem yetiyorsa yakınlarımı da zaten buna adapte edebiliyorsam yani yakınlarıma da ben organlarımı bağışladım. Bu size bir vesiyetimdir. Bunun uygulanması için gerekli şeyleri yapın diyebiliyorsam o da bir ön harekettir. Yakınlarımız tabii ki duygusal durumları ödemeyi çok farklı olacaktır. Ama
onu sizin ikna ettiğiniz yani sorun organ bağışladınız, öldünüz, düğünlerimi gerçekleşti. Siz organ bağışlamak istiyorsunuz, geride kalanlar aman kimlikli düşünceler olmasın diyorlar, bu önemli bir şekilde.
Bu çok önemli bir şey. Evet. Bence öncelikle bunu hazırlamalıyız.
Evet, mesajınızı aldık. Yani hemen bu arada söz bağıştan açılınca aramızda çok önemli bir konumuz var. Rahatsız Uğur Dağ Üniversitesi ekibinden. Doçent Doktor Emin Balkan, çocuk cerrahisi bölümünde öğretim üyesi ve önemli bir toplumsal kuruluşun da bağışla ilgisi bilim adamı olarak organ nakliye çok ilgili bir de toplumsal kuruluş olarak Bursa'da çok önemli etkinliği bulunan etkili güçlü bir kuruluş Bağdeş'in genel başkanı Sayın Ozan söz sizde bağış konusunda ne diyorsunuz bakın dinlediniz her gün görüyorsunuz ne diyorsunuz hocam?
Şemsettin Bey insanoğlu var oldukça bugün içimizde yaşadığımız gibi var olan insanlarımız gibi oradan bekleyen insanlarımız hep olacak ama beyin ödülüyor ve kayıplarımız da olacak. Ben bir hekim olarak hastanede yaşadığım ve bir sivil toplum bütün üyeleri olarak birebir paylaştığım önemli bazı şeyleri sizlerle paylaşmak isterim. Beyin ölümü nedeniyle organ nakli yapabileceğimiz kişiler maalesef ülkemizde bunların oranı az. Çoğunlukla ülkemizde ani yaşanan olaylar. Şok oluyor. Yani bir çoğunlukla trafik kazasıyla hastaneye gelmiş hastamız ailesi geliyor. Benim aile yakınım gelmiş. Biz bir hekim olarak onlara onu anlatırken ne zorluklar çektiğimizi öncelikle sizden bilmesi lazım. Sizin yakınınız beyin ölümü var. Böyle dediğiniz zaman aile perişan oluyor. Şimdi bu safhadaki ailenin durumunu düşünün. Olayı önceden vakıf değil. Sevdiği çok yakınının vasiyeti yok organ nakliyesine. Bu durumda hastayı ikna etmemiz çok zor. Birincisi makineye bağlı olan hastan ne yaşarsa beklenti içinde. Şimdiye kadar öyle bir hastamız yok. deklar edilmiş beyin ölümü olan kişilerin yaşadığı, yaşana döndürdüğümüz hastalar yok. Mutlaka bir süre sonra kaybediyoruz makinenin. Buradaki hassasiyetimiz beyin ölümü deklar edildiği erken dönemde bu hasta kişinin, beyin ölümü olan kişinin organları nakledilmek. Bir süre sonra onlar da nakledilmiş duruma geliyorlar. Bir ikincisi, Sayın Müftün dile getirdi. Bizim toplumumuz manevi yönden çok hassas. Dinimiz ne diyor? Dini yönden çeşitli kişilerine görüşler alınıyor. Uygun değil düşüncesiyle kaçıyorlar. Bu hususta halkımızı bilinçlendirmek çok önemli. Siz bugün çok önemli, kutsal bir görev yapıyorsunuz. Sizleri kutluyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Ben bir vekil olmasaydım belki bu konuyu yıllar önce bilemezdim. Ama ben 80'li yıllarda asistansen hastalarımın, organ nakli bekleyen hastalarımın sıkıntılarını bildiğim için o günlerde ehliyetini değiştirirken soruyorlardı, formayı odurlardı.
Yani bir organ bağışlarımın
organlarımın tamamını bağışlıyorum diye deklar etmiştim. Bundan 15-20 yıl evvelki deklarasyonum. Aileme de bu vasiyetim verdi. Bu vasiyet veren kişilerin sayılarını arttırmamızın yanında dedimizler ki kimse beyin ölümüne gitmesin. Böyle ani şok insanları kaybetmeyelim. Ama yaşanan bir olay bunlar.
Evet.
Bu hususta bizler vasiyetlerimiz yanında ailelerin de bu şoku yaşayan ailelerin de bu konuyu bilinçlendirmek gerekiyor. Ben Bursa'da hemşehrilerimin hayırsever, yardımsever, gönlümde insan sevgisi olan Bursa'ların bu konuya daha duyarlı olmasını arz ediyorum. Balgoç olarak da genel merkeze şubelerinde bugünden itibaren sizin başlattığınız kampanyaya destek vermeye de söz veriyorum.
Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Sağ olun. Evet, bağış konusunda önemli bir destek geldi. Önemli bir toplumsal destek. Şimdi sevgili izleyiciler, gelen hastalarımız için de önümüzdeki günlerde ameliyat olacak. Kızına bağışta bulunacak. Baba kız, baba oğul. Evet, şimdi siz anlatsınız efendim. Şimdi, biraz önce sizden başlayalım. Siz baba kızınız mı?
İsmim Nisan Tütüncü.
Evet.
Yalova'dan geldik. Ben Yalova'da çalışıyorum.
Evet.
Kızım 89'dan beri bir bakı rahatsızlığı çekiyor.
Evet.
Son 2 sene içerisinde rahatsızlıkları çoğaldı. Son 1 sene içerisinde de artık bezak nakmenin zamanının geldiğini öğrendik. Sağ olsun doktorlarımız çok iyi. Uludağ Üniversitesi çok iyi. Bizim pek fazla sıkıntılarımız olmadı. Yani fazla uğraşmadık ama bazı bürokratik engeller yüzünden herkes bir hani çektiği sıkıntıyı anlatıyor. Ben de bir başka sıkıntı yani.
Nedir efendim çok çektiğiniz?
Bazı bürokratik. Ben SSK'lıyım. Kızım emekli senelerine bağlı. SSK'larda bazı problemler çıkıyor. Onları ben Sayın Milletvekili'me söylüyorum.
Evet, Sayın Milletvekili'ne diyorum. Gerçekten diğerler halkdan gören kısım.
Yani bürokratların biraz daha toleranslı davranmasını istiyorum ama daha ziyade onlar, yani doktorlarımız çok ilgileniyorlar. Ama bürokratlarımız biraz daha geride kalıyor. Yani sorumluluğu alamam gibi konularda. Onların da eğitilmesi veya bildirilmesi benim de sıkıntım bu.
Ama evet, bürokratlar da buradan izliyorlarsa,
buradan
siz şimdi kızınız ne olacak?
Bezak nakli yapılacak.
Şimdi
bezak olarak bütün her şeyimi ben karşılayacağım veya vereceğim.
Evet, çok güzel. Anne kızına şimdi baba kızına veriyor. Ne zaman kızına kıyacak?
10 gün içerisinde bizimki de gerçekleşecek.
10 gün içerisinde gerçekleşecek.
20 gündür biz fakültede yatıyoruz baba kız.
Koordinatörüm biliyorsunuz. Bakın çok kısa bir zamanda siz daha önce temas kurdunuz değil mi? Tanıyorsunuz hastalarınızı.
Yatmakta zaman zaman beraber oluyoruz.
Zaman zaman beraber
oluyoruz. 89'dan beri zaten tıp fakültesiyle hiç ayrılmadık. Devamlı.
Efendim babalara mesajınız nedir? Bakın bir baba, bir anne, güzel bir baba, bir baba,
sevdiğinizdir. Kendisi vermesini istiyorum ben. Muhakkak verirler, muhakkak benim gibi derler ama imkanları olmayanlar için de benim demin dediğim gibi, benim belki imkanlarım var da ben yapıyorum ama imkanı olmayanlar da görüyorum bu gelip gitmelerde. Benim de söylemek istediğim o zaten, yani imkanı olmayan, benim imkanım var ama imkanı olmayanlara bürokratların ve milletvekillerinin
evet,
takviye etmesini.
Tabii hemen şimdi Sayın Milletvekili'ne döneceğim. Hemen efendim, doktor ne diyorsunuz? Bakın Kan merkezinde, geçen gün kan merkezinde giderken şunu gördük kan merkezini ziyaretimizde. Bir kan istiyorsanız en az iki kan kendiniz bağışlayın deniyor. Şimdi kendisi bir insan belki sağlık nedenlerinden dolayı oradan bahsedebilir. Ama etrafımızda o kadar çok insan var ki ikna edebileceğimiz.
Evet. Ben kan bağışı şimdi Türkiye'de kan bağışı sorunun olmadığını biliyorum şu anda. Aynı duruma gelmesini istiyorum.
Oradan bağışı da aynı duruma gelmesini
istiyorum. Ben de aynı duruma gelmesini istiyorum. Mesela bana kan lazım olduğu zaman ben iki sene fabrikada çalıştım. Bütün arkadaşlarım kanlarına böyle can gönülden gidiyorlar. Hiç reddedeni görmedim.
Şimdi Çağdaş yaşamın, çağdaş insanların temel kuralı oradan bağışlamak hale gelmesin. Evet. O zaman hemen sizin duygularınızı aldık. Sevgili milletvekili Zafer Edir Oğlu'na dönelim. Efendim gördünüz programımızın başından beri sağ olun, izliyorsunuz, görüyorsunuz. Bürokratların bilgisizliğinden yanlış değerlendirme geçildi. Efendim ne diyorsunuz siz bu konuda?
Sadece ben beyefendinin sorusuna bir cevap veriyorum. Evet. Ben genel bir konuşu bilmiyorum ama orada başlayalım isterseniz.
Tabii
bürokrasi çok uzun yıllardan bu yana Türkiye'de sıkıntı. Bu sıkıntılar tam atılamadığını biz de söylüyoruz zaten rahatlıkla. Yani birçok mesafe kat edildi ama istenilen ölçüde henüz bu bürokratik engeller gerek yasalardan kaynaklanan gerek bürokrasinin kendisinden kaynaklanan iki türlü sıkıntı biraz azalmasına rağmen henüz atlatamadık. Fakat ben bu işin çözümü için şunu söylemem gerekir. Sağlık Bakanlığı tek çatı altında birleşiyor artık sağlık konusu biliyorsunuz. Bu SSK emekli sandığı arasındaki problemin yaşanması bu bizim 2005 yılında sağlığı tek çatı altında toplamamızın ne derece önemli olduğunu da şu anda anlatmış oluyor. İnşallah bu mesele kalkıyor. Bu arada ben şunu da söylemek istiyorum. Bize çok gelen işte hastasını SSK'da Meyabeyret Hastanesi'nden fakülteye sevk ettirmek isteyen hastalar. Aslında bizim demin de arkadaşlarımız söyledi. Özel poliklinliklerde cihazların daha insanı incitmeden yapıldığına dair teknolojik gelişmelerden bahsettiler. Artık Sağlık Bakanlığımızda da eskide olduğu gibi değil. Yani cihazlar hepsi yenilendi. Ben onu parantez içinde söylemiş olayım. Fakat şimdi bu ameliyat bizim doktorlarımız, cihazlarımız, teknik personelimiz yeterli olan birçok hastanelerimiz var. Ama psikolojik olarak da sanki oraya gidersem daha iyi tedavi edilecekmiş gibi bir hava olup da bizi arayanlar deniyor. Bu tabi direkt sizin sorunuzla ilgili değil, onu biliyorum. Bakanlığı yani sağlığın bir çatı altında toplanmasıyla bu sorunlar inşallah çözülecek. Fakat genellikle nakil istemelerde psikolojik ve hasta psikolojisinden kaynaklanan sanki onu daha iyi oluyormuş gibi. Oysa çok daha yeterli doktorlarımız, çok daha yeterli teknik aletlerimiz de artık donatıldı kurumlarımızda.
Evet, Sayın Milletvekilim söz milletvekillerimizde açılmışken Kemal Demirel.
Genel anlamda benim bir
mesajım. Evet, tabii genel anlamda önerimiz olalım Sayın Milletvekilim. Sayın Milletvekilimiz olacağız. Evet, bu bölümde sizi sorunlar çok büyük ihtimalle yaşandı, anlatıldı. Şimdi
biz milletvekili olarak bize birçok sorunlar gelir. Bu sorunları genellikle işte iş bulma, tayindir, terfidir veya yasalardan kaynaklanan bir takım bürokratik engellerden veya kaynaklanan sıkıntılar bize gelir ve bize bu sorunları getirenlerin büyük bir çoğunluğu hayati önemi sahip bir sorun olarak bunu getirirler. Oysa bunların birçoğu hayati öneme sahip sorunlar değildirler. Bu konu gerçek hayati öneme sahip bir konudur. Çünkü hayatın devam etmesi veya devam etmemesi gibi bir durumla karşı karşıyayız bu nakillerden dolayı. Onun için hayati öneme sahip bir konu bugün tartışıyoruz burada. Bu işe vesile olan ben herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bu işe ilgi gösteren ve bizi izleyenlere de aynı şekilde çok önemli bir konuyu takip ettikleri için de teşekkür ediyoruz. Şimdi hiçbir hizmet insana yaşamdan daha önemli değildir. Sunulan hiçbir hizmet yaşamdan daha önemli değildir. Benim bir arkadaşım işte yapılan hayırlanlar Türk toplumunun hayırsever olduğunu bahsetti. Doğrudur. Misafirperverliği, güzel hayırseverliği de hastafadadır. cari yaptığı insanın misal ihtiyacını karşılarsınız, çeşme yaptığı insanın su ihtiyacını karşılarsınız veya hangi ihtiyaç gidiyorsanız bir ihtiyaç giderirsiniz. Mutlaka bunların hepsi önemlidir. Ama boğulmak üzere olan bir insanı kurtarmak gibi bir şeydir herhalde. Ben tabi üstünüz bu konunun dinsel bir problem olmadığını söylediler. Ama ben şu kadar bir eklenti yapmak istiyorum izninizle. Bir insanın kurtuluşuna vesile olmaktır. Bundan daha büyük, güzel bir şey olacağını da ben zannetmiyorum. Zaten hocamız da İslami yönden bu işin bir mahsuru olmadığını söylediler. Şimdi tabii konuyu çok detaylandırmak istemiyorum. Benim de söylemek istediğim çok şey vardı ama burada çok arkadaşımız var sağ olsunlar. Konuya ilgili veya en direkt olarak ilgili duyanlar veya direkt olarak içinde olan birçok arkadaşımız var. Bu konunun böyle tartışması, arkadaşlarımızın daha çok konuşması bizim dinlememiz çok daha önemlidir. Ama bu arada bir arkadaşımız söyledi. Konu gerek sivil toplum örgütleri tarafından, gerek medya tarafından, gerek bizim hükümetimiz tarafından mutlaka daha ciddi bir şekilde, organize bir şekilde ele alınması lazım. Ben bu programdan sonra üzerime düşen görevi yapacağım ve bunu da size veya sizin aracılığınızla hakkında duyuracağım.
Sen oradan bağışın.
Oradan bağışın, evet. Oradan bağışın konuşuyoruz.
Evet. Sevgili milletvekilim, sayın üstümüzden sonra ikinci oradan bağışını yapmış oldunuz.
Organ bağışını tabi ben seve seve organın bağışını neyin ne şekilde yüzelemem gerekirse Türkiye şahittir. Gerçi iki şahit olmaz.
Dinleyicilerimiz tabi çok önemli. Sağ olun sayın
yetmekin. Hay hay memnuniyetle siz vesile olduğunuz için buna ben güzel bir şey yaptığına inanıyorum. Ama bu işin Türkiye'ye yayılması lazım. Benim bir organ bağışlamam güzel bir olaydır mutlaka.
Bu aşıyı bildiğim var. Hemen bir adım, hemen bir adım.
Evet, bizim insanımızın işe duyarlılığının aktif hale getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda biz, ben genel kurulda bu konuda gündem dışı konusunda da hazırlayacağım. Evet, beğendiğim zaman karşına gelmiyorum. Ya grupta konuşarak, ilgili bakanlıklarla konuşarak ki Sağlık Bakanlığı bu iş için önemlidir. Devlet televizyonları önemlidir. Yani TRT'den bu işin yayınlarının, programlarının arttırılması şeklinde. Ve Sağlık Bakanlığımızın birçok şekilde duyuruları ve bu konuyu anlatması, hastanelerde bunun daha etkili bilimlerinin kurulması, yani anlatma bilimlerinin kurulması, psikologların bölgeye girerek insanların tedirginliklerinin ortadan kaldırılması için çaba sarf etmesi de dahil.
Halk meydanı daha çekim aşamasında ses getirdi.
Evet, yani çok önemli bir program. Çünkü bu yayından sonra eğer... Bırakın 1000 kişiyi, 30 bine yakın hastane var bu konuda. 1000 kişi bırakın 1 kişinin hayata kavuşmasına vesile olmak da çok önemli bir olay olduğu için bunu söylüyorum. Çünkü trenden atılan gencin, biz bir hafta konuştuk, halen konuşuyoruz. Çok üzücü bir durum.
Evet.
Yani bir gencin hayatını kaybetmesi bizi bu kadar önemli görüyor ve haftalarca üzerinde duruyorsak bu nakil yapılamadığı için önemli binlerce insana bir yersiz kalmamız mümkün olmamalı veya işte maçta bir delikanlının yine bıçaklanarak ölüm olayı da çok önemli bir olaydı. Ama şimdi bir olayla ilgili bir hafta konuşuyorsak ki doğrudur, ben de destekliyorum, insan ölümüdür, hiç çok da doğru ölümdür.
Evet.
Ama göz göre göre nakil yapılabilip sağlığına kavuşan arkadaşlarımızı burada görüyoruz. Bir nakilin yapılamamasının suçlusu kimdir? Suçlusu yoktur, sadece toplum olarak bizim organize olmamız gerekir.
Evet.
Bu organizenin yapılması konusunda ben halkımız adına parlamentoda üzerime düşen görevi fazlasıyla yapacağımı burada vurguluyorum ve ileriki günlerde de bu konunun çalışmasını inşallah beraber yürüteceğiz. Aklıma bu arada
çok teşekkür ederim.
Tolstoy'un Rus yabancı bir lafı geldi. İnsanın hatırlayabildiği kadar, insanın yaşayabildiği kadar ömrü vardır diyor. Veya ona benzer bir cümlesi vardı. Tabii bizim hayatımız içinde kimin ne zaman ecelinin geleceğini falan biz bilemeyiz. Ölmüyoruz ama mevcut hayatımızı daha iyi devam ettirmemiz hayatımızın anlamlı hale gelmesi demektir. Biz anlamlı hale gelmesi konusunda üzerimize düşeni yapacağız.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Evet. Sevgili
Kemal Demirel, Bursa Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili. Sayın Milletvekilim, söz sizde, biliyorsunuz efendim.
Öncelikle böyle gerçekten çok değerli bir konuda bu forum yapması toplumumuzun bilinçlenmesi açısından önemli. Ama Sayın Başkanım, yorum çözüyor siz Cumhuriyet Halk Partisi SYP'de bir başlayırken biz beraber organlarımızın bağışlanmasıyla ilgili bir çalışma yapmıştık. Bundan belki 12-13 yıl evvel. Yani biz bu konuyu bugünlerde değil, geçmişte
ulusal
değerlerimizi ortaya koymuştuk. Gerçekten bugün ben bu sırada Türkiye'de uzun yıllardan beri başlattığım ve sürdüğüm bir çalışma var. O çalışmanın özünü bununla karşılaştığım zaman ne kadar haklı olduğunu da ortaya çıkıyor. Ben demir yolları isterken Türkiye'de trafik kazalarındaki insanların hayatlarının kaybetmemesi noktasında bir mücadele başlatmıştım. Bir gazeteci bana sormuştu. Neden bu mücadele veriyorsun? Yani trafik kazalarında herhangi bir yakınınız, yer çevrenizde veya mahallenizde bir acı olay mı oldu ki sizi buraya yönlendirdi diye. O zaman ben şunu söylemiştim. İnsanın duyarlılığı ateşin kendisine düşmediği zaman o ateşin yerini hissetmesinden geçer. Şu anda bu hastalıktan dolayı, organ bağışından dolayı bekleyenler var. Organ bağışını alan insanlar var. O acıları onlar yaşıyor. Veya sevinci yaşıyor. Şu anda hekimlerimiz var. Bunlar hastalığı içinde yaşıyorlar. Yani hepsi ateş düştüğü zaman o insanların hayatın yüzesini çok yakından izliyorlar. Ama ben diyorum ki bütün toplum sanki organı kendisine ihtiyaç duyacakmış gibi kendisini hissedebilmeli. Sorumlu vatandaş olduğunu, sorumlu bir yurttaş olduğunu içine sindirebilmeli. Yani ateşin sadece komşuya değil, kendisine düşebileceğini düşünerek toplumsal duyarlılığı gösterebilmeli. Bu konuda gerçekten herkese büyük bir düşüyor. Bu programlar çoğalmalı, çoğaldıkça da halk ulaşma noktasında herkese göre düşüyor. İşte sadece Sağlık Bakanlığı göre düşmüyor. Bence en büyük göre Milletin Bakanlığı düşüyor. Neden derseniz her şeyin başı eğitim. Eğitim. Eğitilmiş bir toplum bence bu tür sorunları çok daha rahat aşacaktır. O yüzden ben sadece ilkokullar değil, anaokullardan itibaren organ bağışının, bir organın bence insan yaşamı için yaşam bilgisidir. Yani en büyük bence biraz bir insanın öldükten sonra gelecek insanlara bırakabileceği bence en büyük miras bir organ bağışıdır. Bu noktada Sağlık Bakanlığı'nın ötesinde Milletin Bakanlığı'nın yine diğer sosyal hastalarına da büyük görev düşüyor. Bunu Sayın Müftü'nün açıkladı. Yani hem Kur'an-ı Kerim'de de bu zaten var. Bir insanı yaşatmak en büyük sevaptır diyor. Ben bu anlamda hutbelerden de yani sadece Cuma değil, Cuma'nın dışında da hocalarımız da büyük görev düşüyor. Çünkü herkes bununla karşı karşıya yapabiliyor. Yani işte dinler yok günah değildir. Ne kadar siz bunu hutbelerle cemaate de anlatırsanız inanıyorum köy insanlar da evlerinde ve mahallelerinde bunun günah olmadığını insan yaşamı için çünkü bundan daha kısa bir görev olamaz. Yani yaşamın bir insanın ölürken bir başka insanı yaşatması kadar kutsal bir şey düşünülemez. Bu anlamda da üstümüze ne düşüyorsa yapmayabiliriz. Sayın Bekir'imiz de onu da belirtti. Parlamentoda çünkü insanı yaşatma konusunda bu işin ne sağlığı ne sorunun ne ortası olur. İnsan yaşamı
tüm parlamentoda
evet, çünkü sonuç olarak insanı yaşatmak gerektir. İnsanı yaşatmak için de bizim bir topluma gerçekten birliğe beraberle dayanışmaya ihtiyaç var. Parlamentoda eksikler varsa kanun özünde kanunlar çıkararak bunları daha güzel hale getirmek lazım.
Şöyle ne güzel altına dönen bir önemli sonucu bakın. İktidar Partisi milletvekili, Muhalefet Partisi milletvekili bu konuda parti özeti yok. Tek vücut organ bağışı insanlar netli biçimleşler. Evet anlaşıyorsunuz yani. Evet. Ne güzel bir Türkiye'nin özlediği tablo. Sizi kutluyoruz. Sayın Demirel daha evet. Önceden bağışlamıştı. Evet. Son cümlemiz
daha
evet.
Oldu. Yani daha önce çünkü dedim ya o duyarlılıkları beraber paylaştık.
Evet. Size de bunu yenileme anlamında
tekrar organlarımızı bizden sonra yaşaması gereken hemen herkese bağışlama konusunda şansım olun adına ve inanıyorum ki herkesin de böyle bir duyarlılığı gösterdiğine inanıyorum.
Teşekkür ederim.
Bir kez daha sizinle de bağışlıyoruz.
Sağ olun. Evet bir bağışta tekrar anında Sayın Demirel'den geldi. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Zaman çok akıp gidiyor. Çok daha çok konuşacak şeyler konuşacak bakın bir sürü katılımcımız var. Ancak halk meydanı olarak diyoruz ki biz bu programları devam ettireceğiz. Bakın öneri geldi.
biz yerden cevap veriyoruz. Bu programlar devam edecek. Ta ki bunu hepiniz bir yurttaşlık görevi, bir insanlık görevi olduğunu anlayana kadar. Şimdi ben son değerlendirmesini almak üzere son sözleri Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Özcan Keskin'e dinliyorum. Evet Sayın Başkan, siz de yerel yönetici olarak Yıldırım'ın seçilmiş belediye başkanısınız. Eğitimcisiniz Sayın Başkan, siz bu konuyu çok yakınındasınız, güzel değilsiniz. Ne diyorsunuz efendim Orhan Başkan?
Öncelikle teşekkür ediyorum ve tüm izleyicilerimize ve konuklarımıza sağlıklı günler diliyorum. Gerçekten bir insanın bir başka insanla, bir organıyla da olsa yaşaması, bir can yerine iki canın yaşaması kadar önemli bir şey olmasa gerek. Bu nedenle bir yerel yönetici olarak da halk içinde müteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi düsturumun hareketle sağlık konusuna son derece önem vermeye başladık. Nisan'da göreve başladım. Mayıs'ta ilk yaptığım işlerden bir tanesi Ali Yıldırım sağlık hattını kurarak tüm hastalarımızın ayağına doktorumuzu, hemşiremizi göndermek oldu. İkinci yaptığımız bir başka güzel şey örnek de pek çok yaptıklarımın içerisinde biraz önce Nezahat Hanım söyledi. Yarı hastalarımız seanslardan sonra adeta ameliyattan çıkmış gibi bitkin ve yorgun düşüyorlar. Onların dolmuşlarla, otobüslerle ve çeşitli toplu taşım araçlarıyla gitmelerine gönlüm razı olmadığı için Yıldırım'daki tüm diyaliz hastalarımızı Yıldırım'daki sağlık kuruluşlarına ücretsiz servis yapan araçlar tahsis ettik.
Efendim buradan diğer belediye başkanlarına bir anlamda örnek ve bir çağrı. Bakın size örnek alsınlar. Bu konuda dileğimizi o kağıt meydan olarak bütün Türkiye'ye yayılsın bu programı.
Çok teşekkür ediyorum böylesi bir programı gerçekleştirdiğiniz için. İnşallah toplumumuz bu konuda böylesi programlarla daha duyarlı hale gelecektir.
Biz çok teşekkür ederiz. Efendim İl Sağlık Müdürümüz Sayın Osman Ayyıldız, bu program öncesinde ve sonrasında çok sıkı işbirliğimiz var. Kendisinden bilgileri aldık. Bir başka programda Sayın Ayyıldız arkadaşlarıyla, vekiliyle burada hastaneye bizi değerli temsilciler. Ancak çok kısa bir değerlendirmenizi alalım Sayın Ayyıldız. Programımızın sonunda.
Sayın Şen, biz organ nakli hastası dolayısıyla gerek sizler ve diğer medya mensuplarımızla, gerek bu konuda Bursa'daki otorite kuruluşu olan Uludağ Üniversitemizle güzel çalışmalar yürüttük. Az önce ifade edildiği gibi müftülüğümüz, başta Sayın Müftümüz olmak üzere destek oldu. Ve çok güzel bir kampanya olduğunu, toplumsal bilinçlenme noktasında iyi bir ivme kazanmaya başladığımızı düşünüyorum. Gönlümüz bu başlanılan hareketin yayılarak genişlemesi ve insanlarımızın organ nakli yapmaya ısındırılması yanında az önce ifade edildiği gibi mümkün olduğunca ailelerine de bunları benimseterek bir vasiyetin kutsallığını hissettirmeleri. Yani eğer bir kişi organ nakli yapacağını ifade ederse onun vefatından sonra zaten yakınları onun bu hatırasına ve vasiyetine saygı duyarak çok daha sıcak bakacaktır.
Evet,
önemli olan aileye bunun benimsetilmesi. Biz bunu az önce Sayın Milletvekillerimizin de bahsettiği gibi küçük yaşlardan başlatmak noktasında bu hafta içerisinde önce kendi sağlık ocaklarımızdaki doktor ve hemşirelerimizin verdik ve bu eğitici eğitiminden sonra da o arkadaşlarımız kendi bölgelerindeki okullarda öğretmen ve öğrencilere bu eğitimi başlattılar. Evet. Şu anda bu çalışmalar da devam ediyor. Amacımız toplumun tüm katmanlarının bu noktada bilinçlerinin artması.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın İl Sağlık Müdürümüze. Sevgili izleyiciler, evet programımızı izlediniz. Halk Meydanı'nın normal süresini çok açtık. Çünkü konu çok önemli, çok önemli. Yaşamsal bir konu. Bu ilk programımız, söz verdiğimiz gibi bu programlarımız devam edecek. Ben hemen programı kapatmadan evvel çok sayıda izleyicilerimiz var. Bakın burada Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi'nin sağlık komitesi var. Ancak bir başka programda ilk sözü onlara vereceğiz. Onlar da var. Ben hemen sevgili katılımcılara dönüyorum. Bakalım organ bağışında, bakınız iki milletvekilimiz, müftümüz, büyük bir kampanya başladı burada. Bakalım sevgili katılımcılar bu konuda ne diyorlar? Efendim organ bağışında şu anda izlediniz. Bakınız her yönüyle tanık oldunuz siz. Siz bu olayın tarihi tanıyorsunuz. Organ bağışında bulunmak isteyenler, ben de evet bu programın sonunda halka da önemli bir mesaj. Organ bağışında bulunmak isteyenler lütfen elleri kaldırsınlar. Bir görelim. Evet sevgili izleyiciler, gördünüz işte Halk Meydanı'nın ilk somut sonucu aldık. Evet onların bağışı çok önemli. Doktorlar, anneler, kendisi doktor organı bağışlayacak ki organ bağışında önce olsun. Size teşekkür ediyoruz sevgili katılımcılar. Evet ben hemen programın noktalarken şunu söyleyeyim sevgili izleyiciler.
organ bağışı konusunda nereye başvuracak? Bir, İl Sağlık Müdürlüğü, devlet hastaneleri, sosyal sigortalar hastaneleri, ehliyet alırken ehliyet aldığınız trafik şube müdürlüğü, trafik tescil müdürlüğünden alınıyor. Buralara başlayabilirsiniz. Böbrek nakliyle ilgili vakıflar ve derneklere bağışta bulunabilir. Koordinatörlerimiz her hastanede birer koordinatörümüz var. Siz hele bir karar verin, böbreğimi bağışlayacağım diye bütün sağlık kurumları önünüzde görüyorsunuz. Bu saygın kurumlar her zaman bağış kalıyorlar. Sevgili izleyiciler, bir halk meydanının daha sonuna geldik. Gördük, izledik. Evet, yaşamak ne kadar tatlı. Yaşatmak, İnsanı yaşatmak, bağışlayacağım bir organla onu sağlıklı, mutlu, bir saniye, bir gün daha sevdikleriyle birlikte, ülkesiyle, dostuyla, çevresiyle birlikte yaşatmak, sağlıklı olmak. O kimin elinde? Önce sizin sevgili izleyiciler. O bağışlayacağınız her organ bugün bir kişinin yaşamını kurtaracak. Ama o bir kişi yarın 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi, binlerce insan. Evet, organ bağışlamak bir ulusal görevdir. Organ bağışında bulunmak, bu insanlara yapılan, bu vatana yapılan hizmetlerin bizde en önemlilerinden birisidir. İnsana hizmet etmek, Tanrı'nın da insanlara yüklediği bir görevdir. Yeni açıdan üstümüz de belirtti. Her açıdan bir insana bağışlanan bir organ, bir yaşamın yeniden filizlenmesidir. Ben sevgili izleyicilerim, sizlerin bundan sonraki bağışlarınızı da halk meydanı olarak gündeme taşıyacağız. Siz bağışlanın, karar verin. Çağrın halk meydanını, biz her zaman yanınızdayız. Halk meydanı olarak bir önemli görevi, bir yaşamsal görevi daha yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Değerli katılımcılara, değerli konuklarımıza, katılımcılara teşekkür ediyoruz. Haydi sevgili izleyiciler, görev size diyoruz. Efendim kalın, hoşça kalın. Bir başka halk meydanında buluşmak üzere. Efendim ben diyorum sevgili izleyiciler.